Bayramımıza hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklardan bir tek isteği var, o da temiz bir sevgiyle yaptıklarını anlaması. Siz kimseye el avuç açmayın diye, kimseye muhtaç olmayın diye çektik bu acıları. Aynı acıları çekmeyin diye çektik. Yaptıklarımızı unutmayınız. Bu notu yolculuğumuzun hemen başında size sunmuş olayım. Ve karşınıza 18 Eylül 1922. Lord Curzon başkanlığındaki İngiltere'nin 50 yıllık planı tuzla buz olmuştu. Beklenen olmadı. Yunan ordusu Afyon ve Kütahya çizgisinden Ankara'ya doğru yürüyemedi. Türk ordusu beklenmeyen bir büyük taarruza başladı ve topraklarını geri aldı. En son ordularını İzmir'e sunan Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa Çanakkale ve İstanbul sınırında durdu. İngilizlere açık bir mesaj verdiler. Derhal topraklarımızı boşaltın. Mütareke için haber bekleyen Mustafa Kemal Paşa mahiyetiyle beraber milli mücadelenin ikinci kısmının başladığını ilan ederek İzmir'den Ankara'ya döndü. Halkı selamladı, mecliste kısa bir konuşma yaptı ve annesinin yanına gitti. Mustafa Kemal Paşa annesinin yanına her zaman haberli giderdi. Annesi tülbentini düzeltir, kendisi de yakasına, kravatına bakar, öyle içeri girerdi. İçeri girdi, yerde oturan annesine doğru eğildi, elini öpüp alnına koydu. Nemli gözlerle Mustafa Kemal Paşa'ya bakan annesi elini omzuna koyup dedi ki, oğlum Allah senden razı olsun.
Aman bülbüller. sana dayanamam yârim, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yârim, ben sana dayanamam. Ben sana...
Çiğdem Özcan Bülbülüm Altın Kafes'te Atatürk'ün sevdiği şarkılardan söyledi. Mustafa Kemal Paşa iki büyük cepheyle baş başaydı. Birisi müterekkiye oturacağı dış devletler, malum kimler olduğu. Diğeri ise içerideki muhalefetler. Bir şeyler dönmeye başlamıştı onlara göre. Acaba Mustafa Kemal Paşa bu zaferden sonra İstanbul'a yürüyecek miydi? Saltanatın devamlılığı ve hilafetin devamlılığı çok önemliydi. Beklenen mektup Ankara'dan geldi. Sadrazam Tevfik Paşa ez cümle... Tamam, yaptığınızı yaptınız, iyi de yaptınız, tebrik ederiz ama artık o meclisi kapatın, gelin padişahın emrine girin minvalinde mektup geldi. Mustafa Kemal Atatürk gülümsedi. Bunlar hala olayın vehametinin farkında değiller. Çıktı kürsüye, meclisle bu mektubu paylaşıp konuşmasını yaptı. Sonunda konuşmasının dedi ki, milletin kanla canla aldığı özgürlüğü, hakkını iade etmesini istiyorlar. Türk halkı bundan böyle milli iradeye el koymuş ve geri vermeyecektir. Bu sert cevap İstanbul'da beklenmeyen bir korkuyla karşılandı. Ordular çekilmese de yavaş yavaş İstanbul'a son 3-4 yılda yerleşenler boşaltmaya başladı. İngilizler Trakya dahil İstanbul'un Avrupa yakasını boşaltmak istemiyordu. Mustafa Kemal Paşa 1. Ordu'ya ve 2. Ordu'ya hazır ol emrini verdi. İngilizlere de eğer boşaltmazsanız İstanbul'a yürürüm dedi. Direkt General Harrington'a ulaşan mektup, Türklerin blöf yapmadığını, orduların gerçekten hazırlığa başladığını öğrenince, Fransızların araya girmesiyle, herhangi bir yürüyüş olmadan, Refet Paşa'nın İstanbul'a girişiyle İstanbul terk edildi. 4,5 yıldır işgal ettikleri İstanbul şehrinde Dolmabahçe'den Türk bayrağına selam duran düşman birlikleri çekildiler. İngiltere nasıl olsa Lozan'da istediğimizi kabul ettiririz dedi. İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar karşısında Türkiye diye bir heyetin olacağını tabii ki hesap etmedi. İngiltere ve ortakları bir ikilik yaratmak istedi. Türkiye'yi tanıdılar fakat bir padişah vekilinin de ayrıca Lozan toplantısına katılmasını istediklerini belirttiler. Mustafa Kemal Atatürk bu oyuna gelmedi. Şartı netti. Ayrıca tek bir biçimde Türkiye olarak davet edilir, anca böyle katılırız. Meclisten konuşmasında detayları verdi. İngilizler topraklarımızda hak iddia edip Trakya'yı boşaltmama kararı alınca Kurtuluş Savaşı'ndan henüz çıkmış olan yorgun orduya tekrar silah kuşanma emri verildi. Az sonra devam ediyoruz. Reklamlardan önce tam olarak İngiltere'nin başını çektiği Fransa ve İtalya'nın Lozan davetinden önce bizi istedikleri şekilde getirip öyle davet istemelerini, davet ettiklerini anlatmıştık. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet Paşa'yla beraber net bir tavır ortaya koyarak gerektiği gibi davet edildi. Dışişleri Bakanı olarak meclis tarafından seçilen İsmet İnönü hayatında, ömrü baharında ilk defa çizmelerini çıkarıp iskarpin giydi. Odasında giydiği askeri kıyafetle son kez tüm ordulara gönderecek olan bir mektup kaleme aldı. Tüm silah arkadaşlarına hüzünlü bir veda etti. Ardından yanına gelen yaverine mektup yazmaktan unuttuk gibilerinden gülümseyerek kaldıysa bir yemek yiyelim der. Yemekhaneye girdiğinde ise U şeklinde masada bayraklar donatılmış ve bütün askerler onun yemeğe gelmesini beklemektedir. Son kez askerlerin selamını alır, yemekten sonra kıyafetine veda eder. Lozan'a gitmek istememektir İsmet Paşa. Ömrü hayatı cephelerde geçmiştir. Üstelik 1 yaşındayken gördüğü oğlunu 3 yaşındayken kaybettiğinin haberini yine cephede almıştır. Ben yorgunum, artık evime döneyim dese de Mustafa Kemal Atatürk izin vermez ve Lozan'da bizi sen temsil edeceksin İsmet der. Lozan'a gittiğinde maalesef Türkiye'de çok büyük bir ayıpla karşılanır. İstedikleri olmadı diye yaramaz bir çocuk gibi İngiltere, Fransa ve İtalya Lozan'a gitmemiştir. İngiltere iç seçimleri bahane eder, diğerleri de İngiltere'ye uyar. İsmet Paşa sert bir basın toplantısı yapar tüm Avrupalı gazetecilere. Biz buradayız fakat bizi davet edenler yok. Sınırlarından saldırılan biz bunu hatırlatmak isteriz. Buraya evsiz, ekmeksiz, var gücüyle savaşan bir milleti temsil etmek için geldik. Bu milletin savaş karşısında karşı karşıya kaldığında savaşla, sınırlarına silahla, topla yığıldığında nasıl cevap verdikleri malumunuz, görülmüştür. Bizi buraya barış için çağıranlar maalesef burada yoklar. Biz İstanbul'da Çanakkale sınırında barış için durduk. Lozan anlaşmasını duyunca barış için buraya koştuk. Şunu unutmasınlar ki bütünüyle ölmeye göze almış 200 bin Türk kişilik ordusunu, 200 bin kişilik Türk ordusunu kimse durduramaz. Bu gecikmenin nelere mal olacağını tecrübeli diplomatlar herhalde hesap edebilirler der. Avrupa gazeteleri ertesi gün Osmanlı bildiğiniz gibi değil der. İsmet Paşa düzeltir. Karşınızda başka bir devlet var. Sonunda muhatapları toplantıya gelir. Açılış töreninde sadece Lord Curzon'un konuşmasını olduğunu duyan İsmet Paşa, ben de konuşma yapmak istiyorum. Hiç kimsenin farklılığını ve ayrıcalığını kabul etmiyoruz dedi. Bu arada İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa her gün hemen hemen telgrafla, mektupla bir şekilde görüşmektedirler ve adım adım takip eder Mustafa Kemal Paşa Lozan durumunu. Fakat çok başka bir sorun daha vardır. İçeride tuhaf bir yasa teklifi meclise gelmiştir. Nedense bu başarının ardından bazı sorunlar da içeride çıkmaktaydı. Birileri, hem de mecliste milletvekili olan birileri, yeni iki maddelik bir yasa tasarısı meclise önerir. Mustafa Kemal Paşa yasa tasarısını görünce, bu ne ya, bu resmen benle ilgili der. Yasa tasarısı şudur: 1. Millet meclisinde yer alacak olan milletvekillerinin doğum yerleri şu anki misak-ı milli sınırlarımızın içinde olmak zorundadır. 2. Aynı noktada 5 yıl üst üste ikametgah bulunmayan mecliste vekil olamaz. Mustafa Kemal Atatürk meclise çıkıp söz isteyip şu konuşmayı yapmıştır, ez cümle: bu kanun direkt bana karşıdır. Takdir edersiniz ki maalesef doğum yerim şu anki misak-ı milli sınırlarımızın içinde. Fakat önceki sene eğer teklifimi kabul etmeseydiniz, Kayseri'ye taşınmayı düşünüyordunuz meclise. Ben İzmir'e doğru yürüyelim derken, eğer sizin teklifiniz kabul olsaydı, şu an konuştuğumuz yerde misak-ı milli sınırlarımızın dışında kalacaktı. Gelelim ikinci maddeye. Herhangi bir yerde 5 yıl üst üste demişsiniz. Malum haliniz, Trabzon'da, Trabzonkart'ta, Anafartalar'da, Çanakkale'de, Selanik'te 5 yıl üst üste kalmam mümkün değil. Oralarda olmasaydım ne olacağını da takdirinize bırakıyorum. Bu kanun bana karşıdır. Kalabalık birdenbire ayaklanır ve birkaç kişi estağfurullah, sizi kastetmedik, siz istisnasınız der. Mustafa Kemal Atatürk bu komplimanı benim müstesna olduğuma dair bir kanun yok diye keser. Ardından ayağa kalkan bir milletvekili, aman paşam size karşı değildir, ben de imza attım o dosyaya, Allah azimüşşan var, siz varsınız. Mustafa Kemal Atatürk keser: millet de var efendim, millet de var. Sadece iki reklam sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yanda Lozan, bir yanda meclisteki muhalefet derken kalbine doğru bir ok saplanır. Acı bir haber. Bir evladın alacağı en acı haberi alır. Az sonra. Aşk, aşk, aşk. İleri, ileri. Aşk, ileri. Aşk, ileri. Dönmez geri. Türk'ün askeri. Sağdan sola. İki reklam. Tam iki reklam sonra Mustafa Kemal Atatürk ve İzmir'e hüzünle yolcu ettiği kalbinin en kıymetlisi. Zübeyde Hanım 1857 yılında doğmuştu. Ailesi yıllar önce Orta Anadolu'dan göç ederek Selanik yakınlarına yerleşmişti. Hacı Sofu ailesinden Feyzullah Ağa'nın kızıydı. Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda görevli Ali Rıza Bey ile evlendi. Bu evlilikten 5 çocuğu oldu. Maalesef çocuklardan 3'ü çok küçükken vefat etti. O da Mustafa ve Makbule'nin üstüne titriyordu. Oğluyla ilk karşı karşıya gelip sert sözlerle birbirine seslendiği an ise çok özeldi. Pembe Ev'de. Gelin Yılmaz Özdil'in kitabından bu diyaloğa kulak verelim. Mustafa Kemal bir gece arkadaşlarıyla Pembe Ev'e geldi. Henüz çok küçüktü. Gizli gizli toplantılar yaptığını öğrendi arkadaşlarıyla. Zübeyde Hanım merak etti. Kapının ardından çocukları dinledi. Sonra endişelendi. Dayanamayıp içeri girdi. Çocuğum, siz yoksa yedi evliya kuvvetinde olan padişaha isyan mı ediyorsunuz? Mustafa Kemal ilk defa diklendi. Evliya kuvvetinde farz ettiğin adam hiçbir kuvvete malik değildir. Valide, bu işler almış yürümüştür. Namuslu bir adam olarak bu işlerin içinde bulunmak mecburiyetindeyim. Beni bundan men edemezsiniz. Ana yüreği yer kendini suya indirdi. Ya evladımsın, mahvolmanı istemem. Seni namus ve haysiyet sahibi insanlarla görmezsem asıl o zaman üzülürüm dedi. Kapıyı sessizce kapattı. ...15 Mayıs 1919... hava kararmıştı, neredeyse yatma vaktiydi. Mustafa Kemal eve geldi. Zübeyde Hanım oğluyla ilk defa böyle, bu ortamda, bu haberlerle görüşecekti. Kapıyı kız kardeşi Makbule Hanım sıkıntılı bir yüz ifadesiyle açtı. Mustafa Kemal odaya girdi. Üniforması üzerindeydi. Zübeyde Hanım'ın elini öptü, bağdaş kurdu, oturdu. Pat diye gidiyorum dedi. Buralarında Selanik gibi olma ihtimali var. Giderken gözüm arkada kalmasın. Memleket için uğraşırken sizden yana bir üzüntüye düçar olmak istemem dedi. Zübeyde Hanım küt diye bayıldı. Acele doktor Rasim Ferit Beyefendi'yi çağırdılar. Zübeyde Hanım kendine geldi. Sabaha kadar uyumadı. Kur'an okudu. Makbule de ağladı. Zübeyde Hanım önce kendine, sonra Makbule'ye kızdı. Sen asker kardeşisin, ağlanır mı hiç? Memleket için giden insan ölse bile ağlanmaz. Koş, misafir gelir şimdi, şerbet ez diye bağırdı. Hep bir topu birkaç altın bileziği vardı ama Selanik'ten elinde avucunda kalan, bunların hepsini oğluna verdi. Mustafa Kemal'in şaşkın bakışlarına lazım olur, lazım olur diyerek avucuna tutuşturdu. Gerçekten de lazım oldu. Oğlu hakkında idam fermanı çıkartıldığından Zübeyde Hanım çoğu zaman sıkıntılı anlar yaşadı. Baskıya maruz kaldı, işgal kuvvetleri evini bastı. Öyle olmadıklarını bildikleri halde Mustafa Kemal sanki orada saklanıyormuş gibi sürekli arama yaptılar. 24 saat Zübeyde Hanım'ın evini gözetleyen muhbirin adı Sarı Ali diye kayıtlıydı. Gidenlerin gelenlerin hepsini İngiliz istihbaratına bildiriyordu. Zübeyde Hanım bunlara rağmen geri durmadı. Oğlunun arkasında kapı gibi durdu. Mayıs 1921 İstanbul'da yurtsever kadınlar yetimhane yararına kermes düzenledi. Bu etkinlik vesilesiyle padişaha mesaj verildi. Milli mücadelede şehit düşen kahramanların babalarına, babalarının evlatlarına sahip çıkıyoruz denildi. Zübeyde Hanım aksayarak gülmesine rağmen bu kermeslere katılıyordu. Tüm şehit çocuklarının annesi olduğunu gösteriyordu. Ömrü boyunca hasretini çektiği oğluna Sakarya zaferinden sonra kavuştu. Ankara'ya getirildi. Güzel kadındı, güzel yaşlanmıştı. Meşhur yuvarlak gözlükleri Sabiha Gökçen'de emanetti. Daha sonra Yapı Kredi Bankası arşivine koruma altına alındı. Zübeyde Hanım'la Mustafa Kemal arasındaki ilişkinin en güzel örneği imrenilecek bir saygı. Bu imrenilecek saygının bir sahnesi. Birbirlerini karşısına hazırlanmadan çıkmazlardı. Aynı köşkün içinde birkaç metre mesafedeki odalarda yaşamalarına rağmen Mustafa Kemal yan odaya haber gönderirdi. Ziyaret edeceğini söylerdi. Zübeyde Hanım adeta bayram gibi hazırlanır, günlük kıyafetlerin yerine misafir kıyafetlerini giyer, saçını tarar, oğlunu öyle beklerdi. İzin almadan annesinin odasına hiç girmedi. Her defasında elini öptü. Vefat haberi geldikten sonra cenazeye yaklaşımı bu iki insanın da hayatıyla ilgili çok önemli sırlar barındırıyor. Merhumenin münasip bir tarzda merasimi defni için tekliflerin hepsini Fransız mermerleri gibi reddetti. Mütevazı bir tören yapılmasını istedi. Mütevazı bir kabir istedi. İzmir Belediyesi 1934 yılında fuarın inşası için getirilen Fransız mimar Maurice Moselle çizdirdi ama Mustafa Kemal Atatürk buna izin vermedi. Bunlar süslü, lüks, masraflı şeyler, sakın yapmayın. Bir kaya getirin, mezarının başucuna koyun. Üzerine de Atatürk'ün annesi Zübeyde burada gömülüdür yazdırın. Çevresine çocuk parkı yaptırın. Çünkü çocukları çok severdi. 13 gün sonra annesinin kabri başında Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yaptı. Zavallı validem, bütün millet için ülke olan İzmir'in mukaddes topraklarında bedenini vermiş bulunuyor. Arkadaşlar, Ölüm yaratılışın en doğal kanunudur. Fakat böyle olmakla beraber bazen ne üzüntü verici görünüşler olur. Burada yatan annem, eziyetin, zorlamanın, bütün milleti felaket uçurumuna götüren bir keyfi idarenin kurbanı olmuştur. Bunu açıklamak için izin verirseniz acı hayatının belli birkaç noktasını sunayım. Abdülhamit devrindeydi. Mektepten henüz kurmay yüzbaşı olarak çıkmıştım. Hayata ilk adımımı atıyordum. Fakat bu adım hayata değil, zindana rastladı. Beni aldılar. Baskı idaresinin zindanına koydular. Orada aylarca kaldım. Anamın ancak ben hapisten çıktıktan sonra bundan haberi oldu. Derhal beni görmeye koştu. İstanbul'a geldi. Kendisiyle 3-5 gün görüşebildim. Çünkü tekrar baskı idaresinin casusları, cellatları ikametgahımızı sarmış, beni alıp götürmüşlerdi. Annem arkamdan ağlayarak takip etti beni. Sürgün yerime götürecek vapura bindirilirken benimle görüşmesi engellenen annem gözyaşlarıyla sirkeci rıhtımında acılar ve kederler içinde bırakılmış bulunuyordu. Sürgün yerinde geçirdiğim tehlikeler onun hayatını acılar ve gözyaşları içinde geçirmesine sebep olmuştur. Bir nokta daha, Anadolu'ya geçtiğimde annemi acılı bir halde İstanbul'da bırakmak zorunda kaldım. Annem 3,5 senenin gündüzlerini, gecelerini gözyaşlarıyla geçirdi. Bu gözyaşları ona gözlerini kaybettirdi. Sonunda onu İstanbul'dan kurtarabildim. Ona kavuşabildim ki artık maddeten ölmüştü. Yalnız manevi olarak yaşıyordu. Annemin kaybından şüphesiz ki çok üzüntülüyüm. Fakat bu üzüntümü gideren ve beni avutan bir konu var. O da anamız vatanı yok olmaya götüren idarenin artık bir daha geri gelmemek üzere yokluk mezarına götürülmüş olduğunu görmektir. Annem bu toprağın altında. Fakat milli hakimiyet ilelebet payidar olsun. Beni teselli eden tek kuvvet budur. Milli hakimiyet ilelebet devam edecektir. Annemin ruhuna ve bütün ataların huzurunda üzerime almış olduğum vicdan yeminini tekrar edeyim. Annemin mezar önünde ve Allah'ın huzurunda yemin ediyorum. Bu kadar kan dökerek milletin kazandığı, elde tuttuğu hakimiyetin korunması, savunması için gerekirse annemin yanına gitmekte asla kararsız davranmayacağım. Milli hakimiyet uğrunda canımı vermek benim için vicdan ve namus borcu olsun. Mustafa Kemal Paşa'nın kıymetli validesi tıpkı istediği gibi sade bir mezarla etrafına çocuk parkı yapılarak İzmir'de yatmaktadır. O annesinin İzmir'in koynuna verdi. Lozan görüşmelerinde kalmıştık. İlk saatimizde milli mücadelenin ikinci safhası diyordu Mustafa Kemal Paşa. Düşmanla savaştıktan sonra şimdi cehaletle ve hakkımız olanı dış devletlere kaptırmadan almakla ilgili mücadele başlamıştı. İlk barış müzakereleri malum haliniz Lozan'dı. Lozan'da heyetimizi aşağılamaya, küçük görmeye çalışanlara dik durarak cevap verildi. Fakat canları çok sıkılıyordu. İsmet Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektupta beni gördüğünde birkaç yaş yaşlanmış ve saçlarımı bembeyaz bulacaksın dedi. İktisadi ve ticari kontrolü kendilerine ait olmasını istiyordu İngilizler, İtalyanlar ve Fransızlar. Karadeniz'i, Akdeniz'i, Ege'yi ve İstanbul'u parça parça bölüşmek istiyorlardı. Karşı duran İsmet Paşa'ya Lord Curzon parmağını işaret ederek sallaya sallaya dedi ki, bakın bugün istediğimiz ve hayır dediğiniz her şeyi bir kağıda yazarız. O kağıdı cebimize koyarız ve siz bizden bir şey istediğinizde çıkarır o kağıdı okuruz. İsmet Paşa gülümser. Beni bir daha görürseniz okursunuz. Barış görüşmeleri tıkanmıştı. Savaş mı başlayacaktı yoksa? Gazeteciler İsmet Paşa'nın etrafını sardı ve kayıt cihazlarını uzatıp sordular. Size tekrar savaş çıkar mı? İsmet Paşa beklemeden yanıt verdi. Ben buraya sadece barış ile ilgili sorulara cevap vermeye geldim. Mustafa Kemal Paşa Lozan'daki gelişmeleri kaygıyla takip edip ordu hazır olsun. Savaşı biz başlatmayacağız ama başlatırlarsa sonuçlarına katlanırlar dedi. Lozan görüşmelerinin finalinde Türkiye'nin önüne Osmanlı borçlarını koydular. Görkemli saraylar maalesef Fransızlardan alınan borç da yapıldı ortaya çıktı. Şimdi Lozan'da bu paralar faiziyle geri isteniyordu. Tehdit, baskı, şantaj. Elleri pis bütün kelimeler Türkiye'nin yüzüne çarpılıyordu. İçeride muhalefet, dışarıda Lozan. Baskı altında olan Mustafa Kemal Paşa ise halkı ilkeler etrafına toplamaya çalışıyordu. Lozan'daki haber geldi. İsmet Paşa'nın emeği boşa çıkmamıştı. Yüzyıllardır sürdürülen ve Serv ile Lozan ile tamamlanmak istenilen çok önemli bir suikasti önlediniz dedi Mustafa Kemal Atatürk. İsmet Paşa dedi ki yalnız dikkatli olmak lazım. Bu anlayış her zaman hortlayabilir. Yaşamak ve kurtulmak için el açıp avuç açıp bütün kazançlarımızı kaybedeceğimize inanıyorlardı. Aydınlanma çağından geçmediğimiz için de 20. yüzyılın medeniyet hayatına ayak uyduramayacağımızı düşünüyorlardı. İhtimal bile vermiyorlardı dedi. Mustafa Kemal Atatürk görürler dedi. Görürler. Hassas bir dengeden geçiyorduk ki sevgili dostlar, cumhuriyetimizi kuranlar hem halkın idaresini, milletin kimliğini, hürriyetini savunuyor, hem de düşmanların yanında bir de kendilerine garip imtiyazlar sunanlarla uğraşıyorlardı. İsteniyordu ki İsmet Paşa'nın başında olduğu bir grup demokrasi adı altında Mustafa Kemal Paşa ile beraber bazı direktiflerle halkı yönetsin. Hayır hayır, Mustafa Kemal Paşa'nın istediği bu değildi. İsmet İnönü'ye kalbindekini açtı. İsmet, bize sunulan imtiyazları kabul edemeyiz. Tarih önünde cevap veremeyiz. İsmet İnönü kendisine sunulan bütün teklifleri reddetti ve halkın iradesinde sadece bir maaşla yaşamayı kabul etti. Çoğu zaman bu maaşın yetersizliğinden taşınamamıştı bile. Mustafa Kemal Paşa evet dedi İsmet. Bizden sonraki nesil içinde bir sistem bırakmalıyız. Bir kağıt uzaktı. Ben bir şeyler çalışıyorum uzun zamandır. Ne dersin bir bak bakayım. İsmet Paşa metni aldı, okudu. Ez cümle, yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Müzik. Ertesi gün Ankara Milletvekili Gazi Mustafa Kemal Paşa mecliste konuşma yaptı. Kurulan sistemle halkın iradesi esastı. Cumhuriyet ilk defa dillendirildi. Halk kendi kendine yönetecek olanları seçecekti. İlk Cumhurbaşkanı ilk konuşmayı yaptı. Türkiye'nin idaresi yabancılara terk olunamaz. En hakiki müşit ilimdir, irfandır ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir denildi. Güzel şeyler olmaya başlamıştı. İstanbul'daki hilafet makamı yönetime müdahale etmek istiyordu. Bazı ülkelerin büyükelçilikleriyle bazı din adamları ve padişah ortak hareket ediyordu. Bu arada Mustafa Kemal Paşa'nın bir güzel haberi aldığı İsmet Paşa'ya kendi verdi. İsmet Paşa'nın vefat eden evladından sonra bir oğlu olmuştu. Ve güzel bir haber de meclise artık elektrik gelmişti. Sevgili dinleyenlerimiz, canımız kardeşlerimiz, Best FM'de Cumhuriyet Bayramı özel programında kah bayram coşkusu olan şarkılarımızla, türkülerimizle, kah da Cumhuriyetimizin hikayesiyle size özel bir program hazırladık. Az sonra adım adım mecliste Cumhuriyet ilan edildiğine kadar gelmiştik. Sonra ne oldu? Sonra size özel birkaç Mustafa Kemal Atatürk hikayesi getirdik. Hem de gerçek hikayesi. Cumhuriyet henüz kurulmuştu ve tuhaf bir isyan başlamıştı. Özellikle insanların inançlarını kullananlar halkı galeyana getirmekteydi. Din elden gidiyor, camileri yıkacaklar gibi aslı astarı olmayan dedikodularla Türk askerlerine müdahale edecek, Türk askerini şehit edecek kadar alçak duruma düşenler oldu. İsyan çıktı fakat İslam bastırıldı. Şeyh Said isyanında isyan bastırılınca Şeyh Said bizzat sorguya alındı. Neden yaptım bunu denildi. Kadınlar açıldı, ahlak kalmadı gibi şeyler söyledi. Bir Türk'ü öldürmek 70 düşmanı gebertmek demektir demişsin deyince de af diledi. Yargılaması 2 ay boyunca sürdü. Dini alet ederek cumhuriyeti yıkma çabası içinde olanlara istiklal mahkemeleri kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk ise il il geziyordu. Sanki o Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış yorgun vücut ona ait değildi. Durmadı, dinlenmedi. Trenle, karayoluyla memleketi gezdi. Elindeki şapkayı anlattı. Kastamonu'da Türk halkının neleri hak ettiğini, Türk halkının görmek istediği, hak ettiği seviyeyi bir bir anlattı. Dini düşmanların, dini düşmanca kullananların, dini siyasete alet edenlerin oyunlarını bozmaya çalıştı. Halkın karşısına çıkıp çağın gereğini ve bilimi işaret etti. Gerçek Kurtuluş Savaşı cehaletle verilendir dedi. Maalesef halkın sadece %7'si okuma yazma biliyordu. Millet verem ve sıtmanın pençesindeydi. 12 günde 6 il gezdi. İlimi, irfanı anlattı. Bir gün yanına bir küçük bir kız çocuğu geldi. Size teşekkür etmek istiyorum dedi. Bizi kurtardınız. Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, hay nereden çıkarıyorsun? Hep beraber yaptık bunu. Belki senin de bir katkın vardır. Kız çocuğu gülümsedi. Benim ne katkım olabilir ki? Olabilir. Belki askerlerimiz için dua etmişsindir dedi Mustafa Kemal. Küçük kızın bu ilgisini, gözlerindeki ışığı gördü. Gökyüzünü gösterdi ve ona bir gelecek işaret etti. Kızın ismi Sabiha'ydı. Mustafa Kemal Atatürk en çok eğitime önem verdi. Cumhuriyet Bayramı özel programımızın bu bölümünde Mustafa Kemal Atatürk ve eğitimle ilgili birkaç anekdot sunmak istiyoruz. Anlaşılır harflerle herkesin okuma yazması öğrenmesi için seferberlik ilan eden Mustafa Kemal Atatürk harf devrimini ilan etti. Afet isimli kız çocuğuyla tanışıp onu Fransa'ya eğitime gönderdi. Afet Hanım Cumhuriyetimizin ilk tarih profesörüdür. Afet İnan'ın o günleri anlattığı 50'ye yakın eseri vardır. Türk çocuklarına armağan ettiği, tıpkı Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserini söylevi emanet ettiği gibi. Hayatımız boyunca belki de uyanık kaldığımız zamanın yarısını telefona bakarak geçirdiğimizin farkındayım. Hepimize düşen yurttaşlık görevi bu eserlere şöyle bir göz atmaktır en azından. Yakup Kadri Karasmoğlu'nun yazdığı Ateşten Gömlek, Yaban, Onbaşı Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği, evet. Ve Yakup Kadri Karasmoğlu'nun Yaban'ı. Bu iki roman size anlattığımız bütün bu önemli dönemin satır satır günlükleridir efendim. Kemal Atatürk harflerle birlikte büyük bir eğitim hamlesi yaptı. Millet dershaneleri, millet okulları, millet meclisleri açıldı efendim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e neden baş öğretmen dediğini anlıyor muyuz? O baş öğretmendi, koca bir millette öğrenci olmuştu. Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yüzyıllardan bu yana kafalarımız demir çerçeve içinde bulundurularak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bunu anlamak zorundayız. Anladığımızın belirtilerine yakın gelecekte bütün dünya tanık olacaktır. Türk halkına ve buna kesinlikle inanıyorum. Atatürk şöyle devam etmiş sözlerine: bugün yapmak zorunda bulunduğumuz çok değerli bir iş daha var. Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmek. Kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya, bütün yurttaşlara. Bunu yurtseverlik, ulusseverlik görevi biliniz. Bu görevi yaparken düşününüz ki bir ulusun, bir sosyal topluluğun %10'u ancak okuma yazma bilir. %90'ı bilmezse bundan insanların utanması gerekir. Bu millet utanmaya değil, gurur duymaya layık millettir. Reklam aramız daha var. Reklam arasından sonra Mustafa Kemal Atatürk evlat edindiği 3 kız öğrencinin, 3 kız çocuğunun okuldaki durumları, öğretmenin kız öğrencilere davranışı ve Mustafa Kemal'in öğretmene mükemmel cevabı az sonra. Cumhuriyet Bayramı özel programımız devam ediyor. Halk kutlamalara başlamıştı. Geceler boyu elle kandiller, yanan meşalelerle özgürlük şarkıları söyleniyordu. Mustafa Kemal Atatürk her gittiği ortamda mutlaka ya dans ediyor ya oynuyor ya da halkın moralini yükseltecek konuşmalar yapıyordu. Çoğunda ağrısı da vardı. Yılmaz Özdil'in kitabında neler, hangi ağrılarla baş ettiğini sayfa sayfa yazmış yazar. Kırık kaburga ağrısı, diş ağrısı, baş ağrısı, kalp spazmı, böbrek ağrısı gibi birçok ağrıyla bu anlattığımız günleri yaşamışlar efendim. Atatürk'ün tabii ki uğraştığı en büyük kanunlardan biri de Medeni Kanun'du. İlk defa Latife Hanım'ı meclise davet ettiğinde herkes çok şaşırmıştı. Ve nikahında Latife Hanım'la evlendiğinde İstanbul'da bazı gerici kafalar şunu söylüyordu. Ne yani, kadın da mı nikaha katılmış? Olacak iş değil. Daha çok iş olacaktı. Evladı Afet Hanım'a yüreklendirdi ve dedi ki kimseden bir şey rica etmiyorsunuz. Hakkınızı istiyorsunuz Afet. Çık konuş, iste hakkını. Kadınların seçme ve seçilme hakkı ve medeni kanun düzenlemesi Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretiyle kabul edildi. Mustafa Kemal Atatürk bu kadınlar dedi. Yalnızca çorap dikip hemşirelik yapmadılar. Bu vatan için savaştılar. Demir yollarında işçi olarak çalıştılar. Cephede dövüştüler. Bu vatan yalnızca erkeklerin vatanı mıdır? Cumhuriyet'in kurulması için ömrünü feda eden Mustafa Kemal Paşa aynı zamanda Kırat'ın beyaz bir atın sağlığını seyise sorup onu gezdiriyorsun değil mi diye bilgi alır bu kadar işin arasında. Yine evlatlarından Abdurrahim'e sorar dersler nasıl gidiyor, iyi deyince anlaşıldı gece çalışırız. Kız evlatları bir gün okuldan dönerken Mustafa Kemal Paşa'nın dikkatini çok enteresan bir detay çeker. Yaverin çağırdı ki ya Salih, bu çocukları imtihan ediyorum, birkaç soru soruyorum, hiçbir şey bilmiyorlar. Ama sorarsan okulu çok seviyorlar, okula güle güle eğlene eğlene gidiyorlar, mutlu dönüyorlar. Bu işin aslı nedir bir araştır. İşin aslı ortaya çıkar. Okula neşeye giden kız çocukları neden imtihanlarda sorulara cevap veremez, bilgisiz kalmışlardır? Çoğunlukla sizin evlatlarınız gibi tanınmış kişilerin, memleketi yönetenlerin evlatlarının olduğu bir sınıfmış efendim diye haber gelir. Ve öğretmen öğrencileri hoş tutmak için ders falan yapmadan oyunlar oynatırmış. Mustafa Kemal Paşa der. Acil bu dalkavuk öğretmenin icabına bakınız, görevini alınız ve bu işi gerçekten hakkıyla yürüyerek yapacak olan gerçek bir öğretmene teslim edin sınıfı der. İkinci gün kızlar ağlayarak gelirler okuldan. Efendim efendim, öğretmenimiz bize çok kötü davranıyor. Bize bağırıyor. Sizin kızınız olduğunuzu söylememize rağmen yine de sert davranıyor. Öbür öğretmenimizi istiyoruz biz. Öteki çok güzeldi öğretmenimiz. Mustafa Kemal Paşa sakin bir şekilde çocukların başına okşayıp der ki siz savaş gördünüz. Ne kadar acı bir yaşamın ortasında olduğunuzu, her şeyi eğitimle atlatabileceğinizi bilmelisiniz. Bu fakir halk sizi okutmak için elinden geleni, çorabını, yemeğini, her şeyini verdi. Size düşen öğretmeninizin sözünden çıkmadan çalışmaktır. Salih, öğretmenimize mahsus selamlarımı ve teşekkürlerimi iletir misin? Siz de gidin öğretmeninizin elini öpün ve özür dileyin. Yıllar önce genç bir subayken Prag'da gördüğü valsi gülümseyerek izlemişti Mustafa Kemal Atatürk. Neden olmasın dedi. Bir gün bizim halkımız da mutlu şekilde danslar edecek. Cumhuriyet Bayramımızda Cumhuriyet coşkusunu son iki blok kaldı. Size anlatmak istediğimiz çok şey var ama seçe seçe anlatabiliyoruz. Siz de mutlaka hem Nutuk adlı eseri söylevi hem de Turgut Özakman'ın Çılgın Türkler kitabını aynı zamanda Ziya Öztan yönetmenliğinde ve Rutkay Aziz, Savaş Çinçer gibi muhteşem oyuncuların oynadığı belgesel niteliğindeki o Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerini izleyebilirsiniz ki izlemelisiniz, hala izlemelisiniz. Efendim Hüseyin Rauf Orbay, Kazım Karabekir, Refet Paşa, Ali Fuat Cebesoy, daha ismini Fevzi Çakmak, Cevat Çobanlı, İzzettin Çalışlar, Mustafa Kemal Atatürk aslında bir kişi değil, bir fikirdir efendim. Ve bu fikre inananlar, ismini saydığım daha sayısız kahramanlar, hepsine de minnet borçluyuz. Ruhları şad olsun, rahmetle tüm şehitlerimizi yad edelim. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşlarını Haluk Levent'in ağzından dinleyelim bir de. O güzel marşı yorumlamasıyla. Reklamlardan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın ve Cumhuriyet şiirinin tadına varacağız bir kez daha sohbetlerle.
Öksüz yavruları bağrıma bastır.
Halkın kendi kendini idare etmesidir. Özgürlüktür Cumhuriyet. Cumhuriyet kimsesizlerin kimidir?
Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa.
544-330-3030'a yazılan her şeye teşekkür ederiz. Az sonra finalimizi kaçırmayın. Şiir var.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Show yapma, show yapma. Fark etmez, anladık seni.
Cumhuriyet Bayramı özel programımızı siz kıymetli Bestefem dinleyenleri için yaptık. Bana yardım eden tüm arkadaşlarıma, yöneticilerime aynı zamanda çok teşekkür ederim bu imkanı verdikleri için. Efendim, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatına baktığımızda İstediği aslında sadece gülümseyen bir halka uzaktan bakıp gülümsemek. Bazen hiç değeri anlaşılamamış diyorum. Bazen de günümüze kadar gelmesi ve böyle korunmasıyla ilgili de şükranlarımı sunuyorum. Ama yetmiyor yine de. Dediğimiz gibi Atatürk bizim için bir put, bir heykel değil elbette. Sadece güzel bir insan. Ve İngilizlerin dünyanın en zeki adamı olarak kabul edilen Winston Churchill'in sözünden bakalım. Kendi hadi biz seviyoruz diye biz çok güzel şeyler söylüyoruz gibi anlaşılmasın. Bu yüzyılın en zeki, yüzyılın en kıymetli insanı Türklerdedir dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek. Ne yapmak istediğini, ömrü hayatını neye harcadığına bakarak anlayabilirsiniz. Cebinde bir kuruş parası olmayan, herhangi bir mirasçısı olmayan Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük serveti ve mirası Cumhuriyet'tir. Mirasçısı da sizsiniz. Şimdi çok sevdiğim Can Yücel şiiriyle bitirmek istiyorum programı, dinleyenlerimize teşekkürle. Davet edildim bir sünnet törenine Çanakkale Gölköy'de. Adetmiş. Çocuklar her 29 Ekim'de topluca sünnet edilirlermiş. Ve bağırırlarmış kesilince de yaşasın Cumhuriyet. Oysa çocukların düştüğü kadar biz büyüklerin de düştüğü bir yanlış var. Sünnet değil ki, farzdır cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ruhları şad olsun. Emaneti bizim elimizde. Biz de bizden sonrakine dilimiz döndüğünce aktaracağız. Ruhları şad olsun. Hoşçakalın.
Hafta içi her gün Best FM'de Ceyhu Yılmaz Show dinle. Saat 16'da başlar, biter 18'de. Hafta içi her gün Best FM'de Ceyhun Yılmaz Show dinle. Saat 16'da başlar, biter 18'de.
Ceyhun Yılmaz şu anda binayı terk etti.
İsmim Mesut ve bek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
Ceyhun Yılmaz Show.
Buyurun benim.
Bitti. Dağılın. Boşanmayın.